Ayrım 23, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 254, 36. Bölüm. Stalingrad Cephe Komutanı Korgeneral Yeremenko, Tank Kolordusu Komutanı Novikov, Getmanov ve Neudobnov'u yanına çağırdı. Yeremenko bir gün önce Tugaylara gitmiş ama Kolordu karargahına uğramamıştı. Komutanın çağrısı üzerine gelenler kendilerini nasıl bir konuşmanın beklediğini bilmeksizin yan gözle Yeremenko'ya bakarak oturuyorlardı. Yeremenko üzerinde buruş buruş bir yastığın olduğu yatağa bakan Getmanov'un bakışını yakaladı ve ''Ayağım çok ağrıdı'' diyerek ayağına kötü sözlerle sövüp saydı. Herkes susmuş ona bakıyordu. ''Kolordu genel olarak hazır durumda, hazırlıkları tamamladınız'' dedi Yeremenko. Bu sözleri söylerken yan gözle Novikov'a baktı. Ama Novikov komutanın takdir sözlerini duyunca sevincinden kıpkırmızı olmamıştı. Yeremenko Kolordu komutanı Novikov'un övgü konusunda cimri olan komutanının takdirine karşı ilgisiz kalmasına biraz şaşırmıştı. ''Korgeneral yoldaş'' dedi Novikov, ''saldırı uçaklarımızın Bozkır'daki Hendekler bölgesinde toplanmış olan kolordumuz kapsamındaki 137. Tank Tugayı'nı iki gün bombaladıklarını size daha önce rapor etmiştim.'' Yeremenko gözlerini kısmış Novikov'un ne istediğini, kendi güvenliğini sağlamak mı, hava birliğinin komutanını kötü duruma düşürmek mi istediğini anlamaya çalışıyordu. Novikov kaşlarını çatarak ekledi. ''Neyse ki zayiat olmadı. Bombalamayı bile beceremiyorlar.'' ''Zararı yok. Sizi destekleyerek hatalarını düzeltirler.'' dedi Yeremenko. Getmanov lafa karıştı. ''Elbette cephe komutanı yoldaş. Stalin'in hava kuvvetleriyle tartışacak değiliz.''
''Aynen öyle Getmanov yoldaş.'' dedi Yeremenko ve sordu. Hruşçov'a gittiniz mi?''
''Nikita Sergeyevich yarın gelmemi söyledi.''
''Kiev'den mi tanışıyorsunuz?''
''Komutan yoldaş, Nikita Sergeyevich'le hemen hemen 2 yıl birlikte çalıştık.''
''Yeremenko birden Neudobnov'a söyler misin lütfen general yoldaş? Bir keresinde Titsyan Petrovich'in evinde gördüğüm sen miydin?'' diye sordu.
''Bendim.'' diye yanıtladı Neudobnov. ''O zaman Titsyan Petrovich sizi Mareşal Voronov'la birlikte çağırmıştı.''
''Doğru, doğru.''
''Bense general yoldaş Titsyan Petrovich'in isteği üzerine bir süre önce halk komiserliğinde görevlendirilmiştim. O yüzden onun evinde bulunuyordum.''
''Bakıyorum bakıyorum tanıdık bir yüz'' dedi Yeremenko ve Neudobnov'a sempatisini gösterme isteğiyle ekledi. ''General yoldaş Bozkır'da canın sıkılmıyor ya, umarım rahatın yerindedir.''
Ve daha yanıtını duymadan hoşnutlukla başını salladı. Konuklar tam gitmek üzereyken Yeremenko Novikov'a seslendi.
''Albay buraya gelsene.''
Novikov kapıdan geri döndü ve Yeremenko hafifçe yerinden doğrulup göbeklenmiş köylü bedenini masanın üstüne doğru kaldırıp kavga eder gibi
''İşte böyle. Biri Hruşçov'la çalışmış, öbürü Titsyan Petrovich'le. Ya sen orospu çocuğu, sen kemiğine kadar askersin. Unutma yarma hareketinde kolorduyu sen yöneteceksin.'' dedi.
37. Bölüm. Karanlık soğuk bir sabah Krimov'u hastaneden çıkardılar. Eve uğramadan cephe siyasi daire başkanı General Toşçeyev'e Stalingrad yolculuğuyla ilgili raporunu vermeye gitti. Krimov'un şansı vardı. Toşçeyev sabahtan beri gri tahtalarla kaplanmış binadaki çalışma odasındaydı ve Nikolay Grigoryevich'i beklemeden kabul etti. Dış görünüşüyle soyadı birbirine uygun olan siyasi daire başkanı, geçenlerde general olduktan sonra diktirdiği yeni üniformasına gözlerini eğerek baktı. Burnunu ileri uzattı, ziyaretçiden gelen hastane kokusunu içine çekti.
''Altıya bir numaralı evdeki görevlerimi yaralandığım için yerine getiremedim.'' dedi Krimov. ''Artık tekrar gidebilirim oraya.''
Toşçeyev Krimov'a öfkeli, hoşnutsuz bir şekilde baktı.
''Gerek yok, benim adıma ayrıntılı bir rapor yazın.''
Tek bir soru sormadı. Krimov'un raporunu onaylamadı da eleştirmedi de. General üniforması ve nişanları bu zavallı köy evinin içinde her zamanki gibi tuhaf göründü. Ama tuhaf olan tek şey bu değildi. Nikolay Grigoryevich başkanın suratının neden asık olduğunu anlayamamıştı. Krimov öğle yemeği fişlerini almak, İAŞ'e il muhabirini düzenletmek, görevden dönüşüyle ve hastanede geçirdiği günlerle ilgili işlemleri yaptırmak için siyasi dairenin ortak kullanılan bölümüne uğradı. Büroda belgeler hazırlanırken Krimov bir tabureye oturdu, erkek ve kadın görevlilerin yüzlerini inceledi. Buradaki hiç kimse onunla ilgilenmiyordu. Stalingrad'dan gelmiş olması, yaralanması, gördüğü ve yaşadığı hiçbir şeyin önemi, anlamı yoktu. Bu ortak bölümde insanlar işleriyle meşguldüler. Yazı makineleri tıkır diyor, kağıtlar ışır diyor, memurların gözleri Krimov'un üzerine kayıyor ve tekrar açık dosyalara, masaların üzerine dizilmiş kağıtlara dönüyordu. Alınlar ne kadar kırışık, gözlerdeki çatık kaşlardaki anlam nasıl gergin, nasıl bir dalgınlık, kağıtları alıp başka bir yere koyan, sayfaları çeviren ellerin hareketlerinde nasıl uyumlu bir beceriklilik vardı. Sadece ani bir esneme, öğle yemeğine daha çok mu var diye saate hırsızlama hızlı bir bakış, işlerinden herhangi birinin gözlerine yürüyen gri, uykulu sis, büronun boğucu havası içinde keyfi kaçan insanların korkunç can sıkıntısını ortaya koyuyordu. Krimov'un eskiden tanıdığı cephe siyasi dairesi 7. şubeden bir eğitmen ortak bölüme bir göz attı. Krimov onunla birlikte koridora sigara içmeye çıktı. ''Geldiniz mi?'' diye sordu eğitmen. ''Evet, gördüğünüz gibi geldim.'' Ve eğitmen Krimov'a Stalingrad'da neler gördüğünü, orada neler yaptığını sormadığı için Nikolay Grigoryevich siyasi dairemizde yeni bir şey var mı diye sordu. En önemli haber Tugay komiserinin rütbe düzeltmesi yapılarak sonunda general rütbesini almasıydı. Eğitmen Toşçeyev'in yeni kıta rütbesi beklerken heyecandan hastalandığını, en iyi cephe terzisine general üniforması diktirdiğini ama Moskova'nın ona general rütbesini bir türlü vermediğini gülerek anlattı. Rütbe düzeltmesi sonucu bazı alay ve kıdemli tabur komiserlerinin yüzbaşı ve üsteğmen rütbesi alacakları hakkında korkunç hikayeler dolaşıyordu. ''Düşünebiliyor musunuz?'' dedi eğitmen. Örneğin benim gibi 8 yıldır orduda, siyasi organlarda hizmet et, sonra da teğmen rütbesi al. Olacak iş mi? Başka haberler de vardı. Cephe Siyasi Daire Haberleşme Şubesi Başkan Yardımcısı Moskova'ya, siyasi daire başkanlığına çağrılmış, terfi ederek Kalinin cephesi siyasi daire başkan yardımcılığına atanmıştı. Eskiden şube müdürlerinin yemekhanesinde yemek yiyen siyasi dairenin kıdemli eğitmenleri, askeri kurul üyesinin emriyle eğitmenlerle bir tutularak artık genel yemekhanede yemek yiyorlardı. Göreve gidenlerden öğle yemeği fişlerinin kuru tayın verilmeksizin geri alınmasıyla ilgili bir emir bulunuyordu. Cephe basınından ozanlar, Katz ve Talayevski Kızıl Yıldız nişanına aday gösterilmişlerdi. Ama Çerbakov yoldaşın yeni bir emrine göre cephe basınında çalışanların ödüllendirilmesi işinin siyasi daire başkanlığından geçmesi gerekiyordu. Ve dolayısıyla ozanların belgeleri Moskova'ya gönderilmişti. Oysa cephe listesi bu arada komutan tarafından imzalanmış ve bu listeye giren askerlerin hepsi nişanlarını ıslatmışlardı bile. ''Yemek yediniz mi?'' diye sordu eğitmen. ''Birlikte gidelim.'' Krimov belgelerin hazırlanmasını beklediğini söyledi. ''O zaman ben gideyim.'' dedi eğitmen ve vedalaşırken bir de espri yaptı. ''Acele etmeliyim. Yoksa bu gidişle bize sivil memurlarla ve daktilo kızlarla birlikte askeri kantinde yemek yedirecekler.'' Krimov da belgelerini tamamlatıp bir süre sonra dışarı çıktı. Nemli sonbahar havasını içine çekti. Siyasi daire başkanı onu neden o kadar asık bir suratla karşılamıştı? Hoşnut olmadığı neydi? Krimov görevlerini yerine getirmemiş miydi? Siyasi daire başkanı Krimov'un yaralandığına inanmamış mıydı? Onun korkak olduğunu mu düşünüyordu? Krimov'un kendi amirini atlayarak doğrudan onun yanına gitmesi, hem de ziyaret saatleri dışında gitmesi mi onu kızdırmıştı? Krimov ona Tuğ General yoldaş değil de iki kez Tugay Komiseri yoldaş dediği için miydi kızgınlığı? Belki de Krimov'la hiç ilgisi yoktu. Toşçeye ve Kutuzov nişanını mı vermemişlerdi? Karısının hasta olduğunu bildiren bir mektup mu almıştı? Siyasi daire başkanının bu sabah neden bu kadar keyifsiz olduğunu kim bilebilirdi?
Krimov Stalingrad'da geçirdiği haftalarda Orta Ahtuba'yı siyasi dairedeki yöneticilerin, iş arkadaşı eğitmenlerin, yemekhanelerdeki subayların umursamaz bakışlarını unutmuştu. Stalingrad'da öyle miydi ya? Kaldığı odaya akşam gitti. Ev sahibi kadının iki farklı cinsin kırması gibi görünen, gövdesi kızıl uzun tüylü, yüzü siyah beyaz ve uzun, köpeği onu görünce çok sevindi. Köpeğin iki yarısı da mutluydu. Kızıl keçe parçalarını andıran kuyruğu sallanıyor, siyah beyaz yüzü ise Krimov'un ellerinin arasına sokuluyor, iyilik dolu, kestane rengi gözleri tatlı tatlı bakıyordu. Akşamın alacakaranlığında Krimov'un yanında iki köpek var gibiydi. Köpek onunla birlikte antreye girdi. Antrede bir şeylerle uğraşan ev sahibi kadın köpeğe öfkeyle ''Defol buradan lanet olası hayvan'' dedi. Daha sonra da siyasi daire başkanı gibi suratını asarak Krimov'la selamlaştı. Bu küçük, sessiz oda, yatak, beyaz kılıflı yastık, pencerelerdeki dantel perdeler, sevimli cana yakın Stalingrad toprak sığınaklarından, muşamba yağmurluklarla üstü örtülmüş vahşi hayvan inlerinden, duman içindeki nemli yeraltı sığınaklarından sonra ona ne kadar rahatsız, ne kadar yalnız göründü. Krimov masanın başına oturdu ve raporunu yazmaya girişti. Stalingrad'da tuttuğu notları şöyle bir gözden geçirerek hızlı hızlı yazıyordu. En zoru 6'ya 1 numaralı evle ilgili kısmı yazmaktı. Ayağa kalktı, odada dolaştı, tekrar masaya oturdu. Yine hemen ayağa kalktı, antreye çıktı, hafif hafif öksürdü. Yaşlı kadın çay ikram etmez mi acaba diye etrafa kulak kabarttı. Sonra kepçeyle fıçıdan su aldı. Su güzeldi. Stalingrad'dakinden daha iyiydi. Odasına döndü. Masanın başına geçip oturdu. Kalem elinde düşündü. Sonra yatağa uzandı. Gözlerini kapadı. Nasıl olmuştu bu iş? Grekov onu ateş etmişti. Stalingrad'dayken Krimov'un içinde insanlarla ilişki kurma, onlarla yakınlaşma duygusu sürekli çabalayıp duruyordu. Stalingrad'da kolayca soluk alıyordu. Orada kendisine karşı ilgisiz, donuk bakışlı gözler yoktu. 6'ya 1 numaralı eve giderken Lenin'in soluğunu daha da büyük bir güçle hissediyor gibiydi. Oysa buraya gelir gelmez alaycı bir düşmanlık hissetmişti. Kendisi de sinirleniyor, insanların düşüncelerini değiştirtmeye çalışıyor, onları tehdit ediyordu. Niçin Suvorov'dan söz etmişti? Grekov onu ateş etmişti. Bugün yalnızlığını, ona yarı cahil, ahmak, dünkü çocuk gibi görünen partideki insanların kibirliliğini ve tepeden bakışlarını özellikle can yakıcı bir şekilde hissediyordu. Toşçeyev'in karşısında oturmak, onun sinirli kah alay eden, kah küçümseyen bakışlarını hissetmek ne kadar can sıkıcıydı. Aslında Toşçeyev bütün ünvanları ve nişanlarıyla gerçek parti hesabına vurulsa Krimov'un parmağı etmezdi. Parti için gelişi güzel, Leninci gelenekle ilgisi olmayan insanlar. Zaten bunların pek çoğu 1937 yılında öne çıktılar, ihbar mektupları yazdılar, halk düşmanlarını ifşa ettiler. Ve Krimov geçitte gün ışığının oluşturduğu lekeye doğru yürürken hissettiği o harika inancı, çevikliği, gücü anımsadı. Neredeyse öfkeden boğulacaktı. Şu Grekov onu arzuladığı yaşamdan fırlatıp bir kenara atmıştı. Bu eve giderken yeni yazgısına seviniyordu. Leninci gerçek ona göre bu evde yaşıyordu. Grekov Leninci bir Bolşevi'yi ateş etmişti. Krimov'u Ahtuba'daki naftalin kokulu büro yaşamına geri göndermişti. Alçak herif. Krimov tekrar masaya oturdu. Yazdıklarının içinde gerçek olmayan tek bir sözcük yoktu. Yazdıklarını okudu. Kuşkusuz Toşçeyev raporunu özel şubeye gönderecekti. Grekov bir askeri birliğin ahlakını bozmuş, politik yönden soysuzlaştırmış, terörist bir eylem yapmış, bir parti temsilcisine, bir askeri komisere ateş etmişti. İfade vermesi ve büyük olasılıkla tutuklu Grekov'la yüzleşmesi için Krimov'u çağıracaklardı. Grekov'un sorgu yargıcının masasının önünde belinden kemeri alınmış, sakalı uzamış, soluk sarı bir yüzle oturduğunu gözünün önünde canlandırdı. Ne demişti Grekov? İçinizde bir sıkıntı var ama bunu raporda yazmayacaksınız. Marksist-Leninist Parti'nin genel sekreteri yanılmaz ilan edildi. Tanrı olarak ilan edilmesine ramak kaldı. 1937'de Stalin eski Lenin kuşağına aman vermedi. Parti demokrasisini demir gibi bir disiplinle birleştiren Leninci ruhu bozdu. Leninci partinin üyelerine böylesine acımasızca davranmak akla gelir miydi? Haklı bir şey miydi? Grekov'u kurşuna dizecekler işte. Kendi adamlarını vurmaları korkunç bir şey. Ama Grekov zaten kendi adamın değil, o bir düşman. Krimov partinin eline diktatörlük kılıcını alıp hareket etmek, devrimin düşmanlarını yok etmek gibi kutsal bir hakkı olduğundan hiçbir zaman kuşkulanmazdı. Muhalefete de asla yakınlık duymazdı. Buharin, Rykov, Zinoviev ve Kamenev'in Lenin'in yolundan yürüdüklerini hiçbir zaman kabul etmedi. Güç demek Stalin demekti. Ona bu yüzden patron diyorlar. Eli bir kez bile titremedi. Onda Buhari'nin entelektüel yumuşaklığı yoktu. Lenin tarafından kurulan parti düşmanlarını ayaklarının altında ezerken Stalin'in peşinden yürüyordu. Grekov'un askeri hizmetlerinin hiç önemi yok. Düşmanlarla tartışmazlar, onların kanıtlarını dinlemezler. Ancak Nikolay Grigoryevich kendini ne kadar kızdırmaya çalışırsa çalışsın, bu dakikalarda artık Grekov'a karşı öfke duymuyordu. İçinizde bir sıkıntı var sözleri yine aklına gelmişti. Ne bu diye düşünüyordu Krimov. Bir ihbar mektubu mu yoksa yazdığım? Yalan olmasa da bir ihbar mektubu. Elinden bir şey gelmez aziz yoldaş. Sen parti üyesisin. Parti görevini yerine getir. Sabah Krimov raporunu Stalingrad cephesi siyasi dairesine teslim etti. İki gün sonra ise siyasi daire başkanının yerine geçen cephe siyasi dairesi ajitasyon ve propaganda şubesi başkanı alay komiseri Ogi Balov Krimov'u çağırdı. Toşçeyev Krimov'u bizzat kabul edememişti. Cepheden gelmiş olan tank kolordusu komiseriyle meşguldü. İri burunlu ve soluk benizli, ağırbaşlı ve sistemli bir adam olan alay komiseri Ogi Balov Krimov'a şöyle dedi. Bugünlerde nehrin sağ kıyısına tekrar geçmeniz gerekiyor Krimov yoldaş. Bu kez 64. Ordu'ya Şumilov'a gideceksiniz. Bizim aracımızla Parti Bölge Komitesi'nin komuta noktasına gidecekti tam. Parti Bölge Komitesi komuta noktasından da Şumilov'un yanına kendiniz geçersiniz artık. Bölge sekreterleri Ekim devrimi kutlaması için Beketovka'ya gidecekler. Ogi Balov 64. Ordu siyasi şubesinde yapması gereken her şeyi acele etmeden Krimov'a yazdırıyordu. Verilen görevler insanın kalbini kıracak kadar küçük, önemsiz, kağıt üzerinde bilgi toplanması ile ilgili gerçek bir iş için değil, büro kayıtları için gerekli olan görevlerdi. ''Konuşmaların ne olacak?'' diye sordu Krimov. ''Verdiğiniz görev uyarınca bir Ekim devrimi konuşması hazırlamıştım. Onu birliklerde okumak istiyordum.''
''Şimdilik bir şey yapmayalım.'' dedi Ogi Balov
ve Krimov'un neden bir şey yapmaması gerektiğini açıklamaya girişti. Krimov tam gitmeye hazırlandığı sırada alay komiseri, ''Siyasi daire başkanı beni sizin şu rapor hikayesinden haberdar etti.'' dedi. Krimov'un yüreği sızladı. Galiba Grekov meselesini artık devreye sokmuşlardı. Alay komiseri şöyle dedi. Sizin bu aslan parçası Grekov'un şansı varmış. Dün 62. Ordu Siyasi Şube Başkanı bize Grekov'un traktör fabrikasına yapılan Alman saldırısı sırasında birliğiyle birlikte öldüğünü bildirdi. Ve Krimov'u teselli ederek ekledi. Ordu komutanı onu ölümünden sonra Sovyetler Birliği kahramanı unvanına aday gösterdi. Ama açıkçası artık bu meseleyi kapatıyoruz. Krimov ne yapalım? Şans yüzüne gülmüşse gülmüş, elden ne gelir der gibi ellerini iki yana açtı. Ogi Balov sesini alçaltıp şöyle dedi. Özel şube başkanı onun hayatta olabileceğini düşünüyor. Düşman tarafına geçmiş olabilirmiş. Krimov'u odasında bir not bekliyordu. Özel şubeye uğramasını istiyorlardı. Anlaşılan Grekov meselesi devam ediyordu. Krimov özel şubedeki tatsız konuşmayı dönüşüne kadar ertelemeye karar verdi. Ölümden sonraki işlerin bir aciliyeti yoktu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 263.